Ayrım 3, sayfa 31. 3. Suciri'nin dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordum. Sevgisine, serin kanlılığına gereksinmem vardı. Telefonda gelemeyeceğini söylemesi çok ağrıma gitti. Tam gününü buldun dedim öfkeyle. Çok önemlidir, anlatırım dedi. Sesi kaygılıydı, heyecanlıydı. Çeşitli yorumlar yapmaya başladım. Onu benden uzak tutabilecek tek şey işiydi. Arkeolojiyi hastalık derecesinde severdi. Çalışırken zaman zaman kendinden geçer, sabahlara dek laboratuvarından çıkmazdı. Ama bugünkü gecikmesi bağışlanamaz. Her şeyi bırakıp gelmeliydi. Sevecenliğiyle de beni oldukça bencil bir insan yapmıştı. Kendi sorunlarını hiç konuşmazdı. Salt benim sorunlarımla ilgilendiğine inanmıştım. Akşam eve döndüğünde karanlıkta bir koltukta çöreklenmiş bekliyordum. Koştu yanıma geldi, kucakladı. Anne ile ilgili haberi vermemi bekledi. Ama sustuğumu görünce işlerin yolunda gitmediğini ya da konuşmamam, bu konuda kendisine bilgi vermemem gerektiğini anladı. Saygılıydı. Bana soru sormaktan her zaman kaçınırdı. Bunu saygısızlık sayardı. Nereye gittin? Ne yaptın? Böylesi sorular beni tedirgin ederdi. İlgisizlik, soğukluk gibi gelirdi bana. Suzuri'nin sevinci de üzüntüyü de nedenli sessizce ve gösterişsizce karşıladığını öğrenmem çok zaman aldı. Olağanüstü şeyler karşısında duygusal değildi. Bu sözcükler onun kitabında yoktu. Ama küçük bir çocuğunki kadar saf ve sıcak yüreği duygu doluydu. Bu ve buna benzer sözcüklerden pek duygulanırdı. Odanın içinde acemice geziniyor, öfkemin nedenini bir türlü anlamıyordu. O an heyecanımı, korkularımı söylemem, onunla hesaplaşmam için kaba kuvvet kullanmasını öyle istedim ki. Huyunu iyi bilirdim, o akşam öğrenecek değildim ya. Yine de ben neden böyle alçaldım? Mutsuzluk gösterisi miydi yapmak istediğim? Böyle anlarda bile insan gerçek heyecanı aptalca davranışlarla nasıl olur da karıştırabilir? Pişmanlık duydum ve yanına sokuldum. Neden böyle solgunsun dedi. Mutluluktan. Öğlen yemeğini yememişsin ama sen yoktun. Gel çocukluğu bir yana bırakalım. Aynı düşüncedeyim. Söyler misin neden geciktin? Teftişe geldiler, erteleyemezdim. Ona inandım ve olup bitenleri ayrıntılarıyla anlatmaya koyuldum. Anlıyor musun Sotiri? Çepeçevre tehlikelerle sarılıyız. Ellerimi avuçların içine aldı. O tertemiz mavi gözleriyle gözlerime baktı ve yumuşacık bir sesle konuştu. Koşullar ne olursa olsun savaşacağız dedi. Bunu yapmak zorundayız. O gün politik görüşleri nedeniyle arkeolojik bürosundaki görevine son vermişler. Sağa sola koşmuş, derdi çokmuş meğer. Sonradan öğrendim bunu. Kalktım mutfağa gidip yemek için bir şeyler hazırlamak istedim. Engel oldu. Ajans haberlerini kaçırma dedi. Radyoyu açtı. Haberler bana canlılık verirdi, bunu biliyordu. Türlü yorumlar yapardım, alay ederdim, zafer çalıkları atardım. Ne ki son zamanlarda haberleri dinlerken yaklaşmakta olan yenilginin boyutu üzerinde düşünmekle yetiniyorduk. Kaçınılmaz bir çözüm. Acı ve kabul edilemez. Erkenden yatağa girdik, birbirimize sarıldık. Umutsuzluğumuzu birleştirdik. Sana büyük mutluluğu verecek erkeği bulursan ben engel olmayacağım. Nereden buldun bu boş sözleri? Bizi evlendirecek misin yoksa? Neden olmasın? Birbirimizi yalancıktan dövmeye başladık. Sefil, pis, düzmeci. Gözyaşı, kahkahalar, acı, aşk. Tüm bunlar bir arada ve peşinden Soteri'nin rahat soluğu. Soteri az sonra rahat ve mutlu bir uykuya daldı. Kocaman bir çocuktu, kocamdı. Bu alçak gönüllü adam beni daha iyi bir erkeğe uygun görür ve bunun heyecanıyla yaşardı. Ben de kimi zaman kendimden geçer, kimi de açık yürekliliği, olağanüstü namusu ve yetersizliği üzerinde durur, ona takılırdım. Yalnızlığının güvenilirliğine sığınmaktan haz duyuyorsun. Alkışlamaktan, karşı gelmekten, istekte bulunmaktan çekinirsin. Bak, ben bir insanla evlendim, biraz ezle değil. Uyandırmaktan hiç korkmadan sürekli ışığı yakıp söndürüyordum. Çok kolay uyuyordu ve ben bu oyunu çok kıskanırdım. Bir ara Aralık olaylarını anımsadım. Bir akşamüstü İngilizler Atina'yı işgal etmeden önce biz de kaçmaya karar vermiştik. Bir kamyona bindik. Yanımızda tanıdıklar vardı, yabancılar vardı. İngiliz donanması yolları bombaladığından kamyon geri dönmek zorunda kaldı. Biz uykusuz ve sinir içindeydik. O karışıklıkta uyuyabilen tek kişi Soteri'ydi. Şoförün ani freniyle uyandı. Vardık mı diye sordu. Ne var masibet dedi yanımda adam öfkeyle. Geri döndük. Farkında değil misin? İngiliz donanması yollara bomba yağdırıyor. Suçiri hiç istifini bozmadı. Savaştayız. Ne yapısını isterdiniz dedi sakin sakin. Şoför de ondan yana çıktı. Arkadaş doğru konuşuyor dedi. Ne isterdiniz? Bonbon yağdırmalarını mı? Ama biz bir yolunu bulur geçeriz. Gerçekten de bir süre sonra yolumuza devam etme olanağını bulduk. Sabaha karşı sütçü ile kovalamacı oynamaya başladık. Beyaz bir İngiliz uçağı her sabah havalanır, topluluklara ve arabalara saldırırdı. Parantez içerisinde. Halk bu uçağa sütçü adını vermişti. İkide bir kamyondan iniyor, ağaçlar arasına, köprülerin altına, çukurların içine gizleniyorduk. Bu tehlikeli kovalamacada Suçiri bir şövalye inceliğiyle elini yaşlı, sakat bir kadına uzatmış, ona yardım ediyordu. Kadının kızları İngiliz donanmasınca açılan ateş karşısında paniğe kapılmışlar, onu terk etmişlerdi. Bir süre sonra kamyon hurda oldu. Biz yolumuza yürüyerek devam ettik. Saatlerce yürüdük. Karşılaştığımız insanlar ağızlarını açıp konuşmuyor, bu yeni serüvenin getireceği sonuçları düşünüyorlardı. Eskiden olduğu gibi savaş şarkıları duyulmuyordu artık. Salt gençler hızlı yürüyor. Elaz. Elaz, Elen Halk Kurtuluş Ordusu. Güçlerine bir an önce katılmak için sabırsızlanıyordu. Yaşlıca olanlar yorgunlardı, olaylardan ürkmüşlerdi. Kurtuluşu beklerken nelerle karşılaşmışlardı böyle? Almanlardan sonra şöyle bir nefes bile alamadan bu kez de müttefikler donanmalarıyla, uçaklarıyla, ajanlarıyla, tanklarıyla üzerimize çullanmışlardı. Partizan savaşından Atina'ya ilk inenlerden bir öğretmen durmadan mırıldanıyordu. Nedir bu İngilizlerin amacı? Sanırım Yunanistan'ı zorla ele geçirmek. Karşı çıkabilmemiz için kafalarımızı biraz yormamız gerekir. Çünkü gücümüz buna yeter. Elaz savaşçıları sağ olsunlar. Tanrılar gibi savaşıyorlar. Kabahatliyiz hoca, biz kabahatliyiz. Onları biz buyur ettik. İşgal güçleri gibi gireceklerdi ki ülkemize. Güç kullanacaklar, zorla elde etmeye kalkışacaklardı ki Yunanistan'ı sıkıysa. Müttefik izliyorlar, topraklarımızda onlar da birkaç damla kan akıttılar. Evet, edepsizler, kendi kanları çok değerli, Lord kanı. Bizim kanımız ise değersiz, önemsiz. Sesimi çıkarmadan dinliyordum. Lübnan ve Gazerta anlaşmaları imzalandığında zararın nereye varacağını bilememiştik. Bugün her şey gözümüzün önünde. Ülkenin anahtarlarını İngilizlere teslim ettik. Şimdi de ülkeyi yağma etmelerini şaşkınlıkla karşılıyoruz. Öte yandan iyi ya da kötü direnme kararı aldık. Aralık Savaşı'nı başlattık ve şimdi Atina'yı Skobie'ye, işbirlikçi Hitoria'ya ve Churchill'in seçkin çocuğu Papandreou'ya terk ediyoruz. Nerede duracak bu kaçış? Direnme nasıl başlayacak? İnsanlarımız önderlerinden yoksun, kendilerini koruma güçlerini yitirebilirler. Bu uyuşukluğu hiç beğenmiyorum, umutsuzluğa dönüşebilir, ne yazık. Tiba'da Anna'ya rastladık. Büyük sorumluluklar onu yıpratmıştı. Bak dedi, sıkkındı, caddede akordeon gibi açılıp kapanan çok uzun bir siyah çizgiyi gösterdi. Binlerce kadın ve çocuk ne yaptıklarını bilmeyen insanlar. Yollara dökülmüşler. Büyük bir göçmen sorunu yarattılar. Çok zor bir sorun. Anna'nın korkusunu sezdim. Bu kadınlarla çocuklar ileride bir engel oluşturacaklardı. Önemli kayıplar verme pahasına bile olsa en yakın zamanda evlerine dönmek isteyeceklerdi doğal olarak. Bunca dağ, tepe, orman dolaştık. Hiçbir yerde direnme hazırlıkları ile ilgili bir şey görmedik dedim Anna'ya. Şaka yapmıyordum, acı duyuyordum, huzursuzdum. Ben de görmedim diye karşılık verdi ve hemen uzaklaştı. Tüm siperlerimizi ve ülkemizi bırakıp gidecek miyiz? Elaz partizanlarının silahlarını teslim etmeleri için İngilizlerin çıkardıkları buyruk üzerine Atina'yı savunan gençlerin öfke dolu gözlerini anımsadım. Parantez içerisinde. Bununla ilgili madde Lübnan Anlaşması'nda da vardı. Oysa tüm Yunanistan ulusun kararlı tutumuyla çalkalanıyordu. Silahlarımı vermem. 1, 2, 3, 4, silahlarımı vermem, 5, 6, 7 ve tüm dünyadan yükselen ses. Partizan verme, silahlarını gün gelir pişmanlık duyarsın. Ve olaylar birbirini kovaladı ve halkımız yine kararlılığını şarkılarıyla dile getirdi. Korkutmaz bizi Almanların kurşunları ve de Skobie'nin şerefsiz kılıçları, yüreklerimizin derinliklerine yer etmiştir kralsız halk yönetimi. İkiye bölünen Atina'da savaş tüm şiddetiyle sürüyordu. Elas'ın yedek güçlerini oluşturan gençler, Skobi'nin ve eski işbirlikçi güçlerin tanklarına karşı koyuyorlardı. Bir gün eve Anna'nın bir arkadaşı Alex'i gelmişti. 19 yaşlarında güçlü, delişmen bir oğlandı. Akıllıların hayatını kurtarmak için kendilerini tehlikeye atmaktan çekinmeyen o yürekli gençlerden. Öfkeliydi, gözleri şişmişti, kıpkırmızıydı. Saatlerce ağlamış gibiydi. Kirpi gibi dik saçlarında, yüzünde, ellerinde ağır bir koku vardı. Lağımlarda yüzmüş gibi. "Yüzmekten geliyorum," dedi ve banyo yapmak istediğini söyleyip evinden çamaşır getirtmemi istedi. Banyosunu yaptıktan sonra yarım kara fakir Uzo'yu bir dikiş indirdi mideye ve o günkü serüvenini anlattı. Makine mühendisi Kostas Tapinos yönetimindeki bir direnme grubu son derece cüretli bir proje hazırlamış. İngilizlerin işgali altında bulunan Sintagma alanındaki Büyük Britanya Oteli'ni havaya uçurmak. O otelde iç savaşı körükleyen halkın iç ve dış düşmanları ile genelkurmay subayları bulunuyormuş. Bu projeyi hazırlayanlar uygulamayı da üstlenmişler ve ne pahasına olursa olsun bu işi sonuna kadar götürmeye karar vermişler. Ölmek pahasına bile olsa. Tüm çalışmalar büyük bir gizlilik içerisinde yapılmış. Çalışanların tümü bu işin uzmanıymış. Lağımlar açılmış, boklar içinde yüzülmüş, barut fıçıları taşınmış ama hazırlıklar bitmek üzereyken ve tam otelin havaya uçurulmasıyla ilgili son hazırlıklar yapıldığı sırada bir haberci bir not iletmiş sabotaj hazırlayanlara. "Yukarıdan emir var. Çalışmaları durdurun. Otelde Churchill'de bulunuyor. Tüm dünya çalkalanır." Alexi bunları anlatırken ayağa kalkmıştı. Öfkeyle sürdürdü konuşmasını. "Beyinlerimize havaya uçurmak geldi içimizden." Tapinos buyruğu dinlememe düşüncesindeydi. "Ama biz çekindik, korktuk. Gençtik, savaş deneyimimiz azdı, mücadeleye zarar verebilirdik. Ama bu karar içimi kemiriyordu, kuduruyordum. Churchill içeride ne demek? Ulusumuzu katletmek için buralara gelen celladı mı düşünecektik? Ya ne istiyoruz? Silahlarımızla iktidarı mı almak, yoksa bize düşman olduklarını açık açık söyleyenlerle birlik mi olmak? Gerçek şu ki aramızdaki birlik tamdır. Bugün seçim yapılsa oyların en az %85'ini alırız. Ama eğer bilemediğimiz diplomatik ya da başka nedenlerden bağımlı olmamız gerekiyorsa Atina savaşını neden açtık? Bu savaşı açmak zorunluydu ne demek? Zorunluydıysa bu acemilikler neden? Nerede Elas ordusu? Nerede ağır silahlarımız? Savaşın sonucunu belirleyecek Atina çatışmalarına neden katılmadı savaşçılarımız? Temel sorunlarımızı görmezlikten geliyor, Epir'de ıvır zıvır işlerle uğraşıyoruz. Elas ordusunun yedekleri harikalar yaratıyor. Evet, yaratıyor ama karşısında İngilizlerin donanmasıyla ordusu varken savaşı harikalarla, eski püskü tüfeklerle kazanmak olanaksızdır. Alexi gerçekten çok gençti, ateşliydi. Doğru olanla doğru olmayanı sık sık karıştırıyordu. Gerçekten Atina'da İngilizlere karşı kesin sonucu belirleyecek savaşın yapıldığı sırada tüm orduyu önemsiz Zerva birliklerini yok etmek üzere Epir'e göndermek akıl almaz bir şeydi. Ve Skobi'nin tankları ve ordusu, birkaç eski püskü tüfek ve Elas'ın yedek gücü olan bir avuç gencin yiğitçe karşı koymasıyla yok edilecekti ha? Churchill'e gelince, belki tüm Elen ulusu ondan nefret ediyordu. Ama Büyük Britanya Oteli'nde bulunduğu bilindiğine göre, oteli havaya uçurmak büyük sorumluluklar getirecekti. Uluslararası karışıklıklar ve bunun sonucunda da Yunanistan'da ve dünyada süren antifaşist mücadele zarar görebilecekti. İyi ama Churchill'in gelişinden neden yararlanamadık, neden politik olgunluk ve incelikle konularımızı konuşmadık, tartışmadık? Kaldı ki Lübnan ve Gazerte anlaşmalarına bağlıydık. Görüşmelerde hoşgörülü olamadık. Havayı tekmeleyen küçük çocuklar gibi öfkeli davrandık. Ve iki hafta sonra Atina'yı terk ettik. Yarın aklın alamayacağı küçültücü bir yenilgiden sonra tüm Yunanistan'ı terk etmek zorunda kalmayacağımızı kim garanti edebilir bizlere? Bu düşünceler yüreklerimizi etkileyecek kadar ağırdı. Tiba'nın yakınlarında bir çiftlikte biraz dinlenmek için mola verdik. Uzanıp biraz yatmaya vakit bulamadan bir haber geldi. Hemen gitmek zorundaydık. İngiliz tankları görünmüş. Yeniden yürüyüş başladı. Bu kez sinirli adımlarla. Yollar insan, hayvan, araba, otomobille doluydu. Almanların Avrupa'yı işgalleri sırasında insanların kaçışlarını andırıyordu genel durumumuz. Kestirmeden gidiyor, tepelerden, boğazlardan geçiyorduk. Yol çok yormuştu beni. Pabuçlarım yürüyüşe uygun değildi. Üstelik delinmişti. İçine giysilerimizi doldurduğumuz torbayı Darwinohuayra'ya da bıraktık. Köylerden birinde bir çift postal buldum. Ayağıma büyüktü, eskiydi. Ama araba bulmuş gibi sevindim. Köyün dışında bir çeşmenin başında oturup yaralı ayaklarıma bez sardım. Çorabım yoktu. Orada bizim kadar yorgun, 50 kadar insana rastladık. Aralarında kadınlar da vardı. Yüz ifadelerinden, kılıklarından, konuşma biçimlerinden zengin ama mutsuz Atinalılar oldukları anlaşılıyordu. Anna haklıydı. Bu bilgiden, deneyimden yoksun insanların ne işi vardı buralarda? Biz de gerçi elimize tüfek alabilecek durumda değildik ama her çeşit işte yardımcı olmaya hazırdık. Bunlar, savaşçı kardeş, nasıl görüyorsun durumu tümcesini bile garip bir biçimde söylüyorlardı. Bunlar rehinelerdir, dedi onları eşlik eden bir genç Elaz savaşçısı. Rehineler dedim. Yanlış bulduğum bu sözcüğü doğru bulmadığımı belirtircesine. Evet, rehineler. Neden? Onlar acıyor musun? Kim bilir ne büyük ulusal suçlar işlemişlerdir. Sınıfsal düşmanlardır bunlar, Lenin'in dediği gibi. Bu küçük ve bilgisiz Elaz savaşçısı rehine ve sınıfsal düşman konularını tartışabilecek durumda değildi. İşgal sırasında o acı veren iğrenç olaylarla ilgili toplu sorumluluklar belleğimizden silinmedi henüz. Rehine yakaladılar, rehineler öldürüldü. Konu tartışılırsa verecekleri kolay yanıtları bildiğimden kendi kendime avutmak için durumu kabullenmeye çalıştım. Savaşıyoruz, ayin yapmıyoruz. Bunlar dünkü işbirlikçilerdir, ülkeyi Almanlara satanlardır, halka işkence edenlerdir, insanlarımızı küçük düşürenlerdir, öldürenlerdir. Bugün de aynı zorbaların hizmetine girmişler, aynı kötülükleri yapmaktadırlar. Sanki onlar da günahsız insanları yakalayıp öldürmüyorlar mıydı? İyi, tüm bunlar doğru ama bizim rehin almamız, hayır, hiçbir zaman. O yaşlıca kadınlara ve yanlarındaki erkeklere baktım. Sanki pinnacle oynuyor ve aralarında aşk dedikoduları yapıyor gibiydiler. Pinnacle, bir çeşit kağıt oyunu. Politik görüşlerine gelince, Kolonaki ya da Agamon alanında dondurmalarını yerlerken ya da aperatiflerini alırken iktidarı elde etmek için ayaklanan bu küstah halkı aşağılamaktan öteye gitmezdi. Diyeceğim asıl sorumluları, tehlikeli olanları, canavarları ellerimizden kaçırıyor, onların gölgelerini yakalıyoruz. Üstelik adamızın kötüye çıkmasını sağlamak amacıyla aramıza giren ve bunun için ters işler yapanların varlığını kim yadsıyabilir? Atina'dan ayrılmadan kısa süre önce geçici olarak kaldığım eve komşu bir küçük sanayicinin karısı geldi bana. Oğlunu yakalamışlar ve oğlene kapatmışlar. Siz oğlum Tosli'yi çok iyi bilirsiniz. Kendi halinde kimseye zararı olmayan bir çocuktur. Olaylar başladığından beri evden dışarı çıkmadı, dedi. Çocuğun patolojik bir korkak olduğunu çok iyi biliyordum. İyilik ya da kötülük yapabilecek durumu yoktu. Arkadaşlar ona muhallebi çocuğu derlerdi. Yakından bildiğim bir üniversite öğrencisini bulmak üzere Kipsili'ye gittim. Oplo örgütünde görevliydi. Salt ekonomik durumları iyi olanları yakalayıp hapsetmek mi amacımız? Onu öğrenmek istedim. Üniversite öğrencisi suçluyla ilgili evrakı arayıp buldu. Tek bir sözcük vardı üzerinde. Tehlikeli. Üzgün kafasını salladı. Buna benzer yanlışlıklardan kaçınmamız için büyük çaba gösteriyorum. Ne ki eğitilmiş elemanlardan yoksunuz. İnsanlarımız daha önce uğradıkları haksızlıkların etkisindeler ve bilgisizler. Bir halk ayaklamasını aşırıklardan, haksızlıklardan kaçınmak olası değil. Öyle kötülükler yaptılar ki bizlere. Bizim toplumumuz insancıldır. Bağışlamasını bilir. Aman içimize sızan ajanlara dikkat edin. Tüm kötülükler onlardan gelir. Savaşımıza zarar veren şeyleri gördükçe kendimi güç tutuyordum. Geçenlerde Mavro Maseon bölgesinde çok sempatik bir gence rastladım. Bir zamanlar Anna'ya aşıktı. Kimi genç Elaz savaşçılarının benim de içinde kaldığım bir apartmanı havaya uçurmaya karar verdiklerini haber verdi. Son anda engel olabildim. Bunu doğal olarak senin için yapmadım. Kendim için de başkaları için de yapmazdım. Engel olmak istedim. Bina durup dururken havaya uçurulacaktı. Buna benzer havaya uçurmalarla başımız belada. Çoluk çocuğun eline patlayıcı madde verilirse, bu çocuklar bir yerlerden buyruk almadan binayı havaya uçurmaya cesaret edebilirler mi sanıyorsun, dediler. Canı sıkıldı. Fazla ileri gittiğimi anladım, şunları ekledim. Bu benim görüşüm, yanılmış olabilirim. 24 saat kadar daha yürüdük. Çektiğimiz çilelerden rehineleri unuttum. Köylerden birinde Rizos Postis gazetesinin bir sorumlusuyla karşılaştım. Bugün Trikala'ya gitmelisin, gazeteden arıyorlar seni, dedi. Kadın çocuk ve patlayıcı madde dolu bir kamyona binmemizi sağladı. Kamyon hınç hınç doluydu. Biz rahattık, şoförün yanına oturmuştuk. Burada da torpil, dedi. Soçer'i yakınarak, neden bizi böyle rahat yere oturttular? Yaşlı bir kadın Soçer'i kızıyla yer değiştirmeleri için ricada bulundu. Çocuğunu düşürebilir diye fısıldadı. Soçer'i hemen kabul etti ve rahatladı. Bir yokuşta kamyon durdu, şoför motora su dolduracaktı. Yerimden doğruldum. Soçer'i ile bakıştık. Çevresindekileri tedirgin etmemek için elinden geldiğince az yer işgal etmeye çalışıyordu. Sonra ortalık karıştı. Yolda kalan bir orta yaşlı, şişman kadın onu kamyonu almamız için yalvarıyordu. Heyecanlıydı, bitkindi. Şoföre kadını almamız gerektiğini söyledim. Nereye yerleştireyim, başıma mı? Arabanın içine bir göz at da sen karar ver. O olmadan bile araba çökmek üzere. Hafif olsa neyse, baksana 100 kilodan fazla. Bazıları güldü, kucağında çocuğu olan bir kadın sesini yükseltti. Bu kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Direniş sırasında yaptıklarını bilseniz, kendiniz iner, ona yer verirdiniz. Üstelik varisleri var. Böyle zamanlarda herkes kendini kurtarmak ister, dedi biri. Ve hiç kimse karşı çıkmadı. Yalnız kucağında çocuğu olan kadın mırıldandı. İnsanlığımızı yitirdik. Buna neden olanlara lanet olsun. Yabanlılar gibi dağ yolunu tuttuk ve yabancılar gibi davranıyoruz. Yaşlı kadının kızı kusmaya başladı. İstemeyerek üstümü kirletti. Temizlemek için çantamdan bir bez parçası çıkardım. Bu arada şoför de yerini aldı. Yola koyulduk. Bir yokuşa geldik. Kamyon hızla inmeye başladı. Yaşlı kadın durmadan omzuma vuruyordu. Özür dilemek istiyordur diye düşündüm. Tanrı kocanı korusun, sağ olsun, var olsun, dedi. Hiç önemli değil, dedim. Nasıl önemli değil, dedi kadın şaşırarak. Arabadan indi. Yerini güçsüz, zavallı bir kadına verdi. Yerimden fırladım. Soçer'i indi mi? Ne zaman? Nerede? Şoföre durmasını söyledim. Bir erkek eli beni itti, yerime oturttu. Otur kardeş, böyle şakalar yapmanın zamanı mı? Erkektir, yürüyebilir, kaygılanma. Yaşlı kadın acı acı konuştu. Sen de erkek değil misin? Neden inmedin? Şoför kamyonu durdurdu, birlikte indik. Her yanı aradım, seslendim, yollar ıssızdı. Hendeklerde cesetler vardı, gözlerim doldu, kamyona döndüm. Söyledim, dedi şoför. Bulamazdın, dağın öbür yanına geçtik. Savaş sırasında küçük bir çocuk yitirmiş gibiydim. İyi bir huyu vardı Soteri'nin. Başkalarının yiyebilmesi için kendisi yemez, başkalarının evsiz kalmaması için ev sahibi olmak istemezdi. Ve doğal olarak kamyondaki yerin kendisine ayrılmasını da istemeyecekti. Bunlar yetmiyormuş gibi tehlikeli bir fıtığı vardı. Ameliyat ettirmek için vakit bulamamıştık. 10 gün heyecanlı geçti. Her yere telefon ettim. Onu aradım, durdum. Bir gün Trikala'daki gazeteye gülümseyerek girdi. Keyifliydi. Çok iyi vakit geçirdim. Gazeteci Sturna'ya rastladım. Dağcılık kulübüyle yaptığımız gezintileri anımsadık. Bu ülkemizi tanımamız için ne güzel bir fırsat. Birbirimizi bir daha göremeyeceğimizi düşünmedin mi? Ama görüştük. Evet Presoteri, ancak korkum şu. Tüm bu serüven, senin serüvenin, benim serüvenim. Dünyanın serüveni pek anlamsız kalacak. Yine kötümsersin. Evet, 2 gün burada kal ve Trikala'nın, Yenik Sol'un merkezini tanı. Bak gör, tavernalar ne kadar güzel çalışıyor. İnsanlarımızın pirzola yemeleri zarar mı verir? Zarar vermez, ancak mücadele gücümüzü yitirdik. Direnme hazırlığımız yok. Sanıyorum şimdi başka ilkeler egemen, anlaşma yoluna gitmek. Haksızlığa uğramış yenik insanlar olarak evlerimizdeyken Churchill'in koşullarını kabul etmedik. Şimdi ise ellerine dönmek üzere lütufta bulunan, yaşamlarını kısıtlanmış haklarla sürdürmek zorunda bırakılan göçmenler durumundayız. Acımızı söylüyorduk ama utandırıcı koşullarla imzalanacak Barkiz Anlaşması'nın yaklaşmakta olduğunu bile bilemeden. Van Vliet'in bazukaları bizi Vichy'ye doğru püskürttüğü şu sıralarda Barkiz Anlaşması kulaklarımızda yankılanıyor. Sonumuz ne olacak? Bunu sezinliyor ama inanmak istemiyoruz. Tan yeri ağrırken kalktım. Yakındaki bir parkta kara tavuklar ötüyordu. Balkonumdan zevksizce yapılmış, koyu renklere boyanmış 2-3 katlı çirkin evler görüyorum. Bu evlerde yaşayanlar geceliklerini giyiyor, çıkarıyor, esniyor, yemek yiyor, tuvaletlere girip çıkıyor ve rezervuarı çekiyor olmalıydılar şimdi. Sık sık oturup kadınlara bakıyorum. Bigudileriyle ve ucuz renkli ev giysileriyle kocalarını uğurluyorlar. Kimileri neşeli, kimileri öfkeli. Komodine bıraktıkları paraları sayıyor, hayat pahalılığı için sızlanıyorlar. Her gün aynı sevimsiz işleri yapıyorlar. Yeri süpürmek, yemek pişirmek, çamaşır yıkamak, ütü, dikiş. Gerçekten göründükleri gibi mi? Hiçbir şeye aldırış etmiyorlar mı? İç savaştan habersiz mi tüm bu kadınlar? Oysa işgal sırasında bizi desteklemişlerdi. İnandıklarımıza inanmışlar, inandıklarına inanmıştık. Şimdi uzaklaştılar bizden. Dıştan yönetilen parlamenter zorbalık bu insanların ilgisizliği üzerine kurulmuş. Her şeyi kapkara görüyorum. Sotiri uyanmış, kahve hazırlıyor. İkimiz de odanın içinde dolaşıyor, sinirliliğimizi gizlemeye çalışıyoruz. Pek acele etmiyorsun bakıyorum, işe gitmeyecek misin? Kimi nedenleri ileri sürüyor, işten çıkarıldığını gizlemeye çalışıyor. Bilinmez kişiye telefonda söyleyeceklerimi düşünüyorum. Durumu olduğundan daha kötü göstermeye gerek duymuyorum ama korktuğum şeyi de açıklamak zorundayım. Sanıyorum Anna sahtekarların eline düştü. Sotir ekmeğin üzerine marmelat sürüyor. İsteksiz çiğniyor ekmeği. Mırıldanarak odada dolaşıyorum. Beni kaygılı bakışlarla izliyor. Bir şeyler yapmak zorundayım. Böyle elim kolum bağlı bekleyemem. Gidip bakmak gerek. Yüz ifadesinden beni onayladığı anlaşılıyor ama konuşmaktan çekiniyor. Öğüt vermeyi hiç sevmezdi. Oysa benim o anda bir desteğe gereksinmem vardı. Hayal gücünden tümüyle yoksun ya da ünlü bağımsızlığıma saygılı olması gereğini çok ciddiye almış. Sık sık telefona doğru gidiyorum. Gözlerimi dikip bakıyorum. Bakışlarım telefonun çalmasını sağlayacak sanki. Sotiri bozuk bir prize onarmaya koyuldu. Neden giyinip gitmiyor acaba? Beni rahatlatan, gururumu okşayan bir yanıt var kafamda. Sotiri beni yalnız bırakmak istemiyor. Bu arada Anna tutuklanırsa, bir çete üyesi olarak tutuklanması korkunç olacak. Ceza yasasına göre mahkum olanlar ulusal yıl dönümlerinden birinde ilan edilen genel haftan yararlanırlar diyor durup dururken Sotiri. Nasıl bildi? Yanıma geliyor. Beni okşarcasına sağ göz kapağımı kaldırıyor. Neden kendi kendini yiyorsun? Anna artık eteklerinin altında dolaşan küçük kız kardeşin değil. Yollarınız ayrıldı. O ateşle oynamaya alıştı. Bir gün yanabilirdi. Her şeyi göze aldı. Düşüncesi yaralıyor beni. Kafamda salt Anna'nın bulunduğu kanısında. Mücadele benim dışımda kaldı artık. Sesim yorgun, noksan gibi çıkıyor ağzımdan. Telefonun sesi geliyor. Koşuyorum, evet o. Söylemem gerekeni kısaca söylüyorum, soruyor. Gidip getirebilir misin? Evet, getirebilirim. Acele giyiniyorum. Bu arada da Anna'nın kaçırılmasını düşünüyorum. Çılgınca düşüncelere kapılarak. Sotiri de giyiniyor, onu engellemek istiyorum. Delilik bu. Ayrıca hiçbir pratik yararı da olmayacak. Hareketlerimi engelleyeceksin diyorum öfkeli öfkeli. Cebindeki tüm paraları saymadan çantama koyuyor. Taksiyle git. Taksiyle zengin olduk desene. Böyle zamanlarda paranın değeri yoktur. Heyecanını belli etmemek için dimdik duruyor.